Ayrım 16.
Kimsin sen? Bastırılması güç, hatta olanaksız. Öncekilerden de güçlü, gürültülü patırtılı bir çılgınlık hata yaşamaktayım şu anda. Bilgisayar masasının üzerinde, sehpaların, büfenin, elimin eriştiği yerlerinde ne var ne yok hepsi payını aldı öfkemden. Kırılacaklar paramparça. Dayanıklı olanlar odanın orasına burasına saçılmış. Bu günahsız nesnelere dokunmayıp karşımda bana nispet yapar gibi edepsizce sırıtan ekranı paramparça etmek var ya, yapamadım. Her şeye rağmen. Gecenin ilerlemiş saatine inat, sokaklara vurup kendimi avaz avaz bağırmak geliyor içimden. Kimsin sen diye haykırmak. Hangi cehennemin dibinde saklanıyorsun diye hesap sormak. Feryat figan deli gibi, meczup gibi oradan oraya atmak bir çare bedenimi. Suçlu olan o değil aslında. Benim. Görmesi gerekeni görmemek için direnen uslanmaz aşık. Ortada adam gibi yaşanmış bir aşk, bir ilişki olsa içim yanmayacak. Sanal tanışıklıkla başlayıp sanal sohbetlerle süren, telefon konuşmalarıyla palazlanıp zirvelere tırmanan, somut anlamda buluşma gerçekleşmedikçe erişilmezlik katına ulaşmaya meal garip bir beraberlik. Yüz yüze gelmeden, gözlerimiz, ellerimiz birbirine değmeden uzaktan uzağa. Yaşayan var mı böyle bir sevdayı? Hadi yaşadınız diyelim. Ne kadar sürer böyle bir ilişki? Benimki 3 yıl sürdü. Hala da sürüyor. 3 yıl dile kolay. Aşkı hormonların etkileşimiyle ilişkilendiren endokrinoloji uzmanları gibi görsünler benim. Görsünler de öyle konuşsunlar. En baba yiğit aşk bilemedin 6 ay sürer diye. İncelemeye değer, patolojik bir vaka olduğumu farkındayım. Ancak hiç kimse kınamaya kalkmasın beni. Kızarım. Aşk meş konularında acemi, çömez bir delikanlı değilim çünkü. Nasıl oldu bilemiyorum. Apansız beni içine çekiveren, karşı konulmaz bir burgacın orta yerinde buluverdim kendimi. Elim kolum bağlı, çaresiz. Zaman zaman kimsin sen tarzındaki sesli ya da içsel haykırışlarla isyanımı dile getirmek dışında fazlaca bir eylemim olmadı, olamadı. Ama canıma yetti artık. Önemli bir dönemecin, yaşamsal bir yol ayrımının başındayız şu an. Bu düğümü çözmeden, kimsin sen sorusunun yanıtını almadan yoluma devam edemem. Ya hep ya hiç. Sonucuna katlanmaktan başka çarem yok. Yılan hikayesine dönen serüvenimize ilk adımı atarken 34 yaşındaydım. Dümdüz bir çizgi üzerinde sürüp gidiyordu yaşamım. Şikayet etmemi gerektirecek hiçbir sorunum yoktu. İyi bir işim, otogalerisi sahibiyim, ortalamanın üzerinde bir gelirim vardı. Ailemle ilişkilerimdeki sıcak paylaşım en büyük desteğimdi. Nişanlımdan yeni ayrılmıştım o sıralar. Hayır, bunalımda falan değildim. Bu tür kopuşların ardından yaşandığı söylenen boşluk duygusu torpil yapmıştı galiba bana. Kavgasız, gürültüsüz, karşılıklı anlayışla gerçekleşen ayrılığımız, alışkanlıkları da geride bırakmanın verdiği bir burukluk dışında fazlaca etkilememişti beni. Ne var ki her biri benim için vazgeçilmez birer kanka olan can arkadaşlarım beni oyalamayı görev edinmiş gibiydiler. Sık sık buluşup bir yerlere gitmeyi yeterli görmeyerek yalnız kaldığım zamanları da dolduracak eğlenceli uğraşlar sunuyorlardı bana. Bu bağlamda internetteki arkadaşlık sitelerine üye olmamı önerdiler. Baktılar gönlüm yok, o işi de kendileri üstlenerek cevval sitelerden birine yeni üye olarak kaydettiler beni. Bu ince daveti geri çevirmek ayıp olurdu. Sabahtan akşama zamanımın neredeyse tüm o ota galerisinde masa başında geçtiğinden gitgide tek düzeleşen yaşamıma hareket getirmişti bu site. Yüzeysel ama eğlenceli sohbetler sayesinde günümün nasıl geçtiğini anlamıyordum. Durağan zaman akışkanlaşıvermişti. Her şey yolundaydı. Başıma o ebabil kuşu konuncaya kadar. Ebabil kuşu dağ kırlangıcı. O beni buldu. Bir başka deyişle seçilen ben oldum. Yoğun bir günün sabahıydı. Kahvemi yudumlarken bir taraftan da saat saat yapmam gereken işleri planlıyordum. Öğleden sonra önemli bir satış gerçekleştirecektik. Düşündüğüm gibi olur da akşam saatlerinden önce para bankaya yatarsa arkadaşlarla toplanıp bir yerlere gidebilirdik. Bir anlamda kutlama yemeği sayılabilecek geceyi düzenlemek de bana düşüyordu haliyle. Yıldızlı belirteçlerle öne çıkardığım telefon görüşmeleri de epey zamanımı alacaktı. Ajanda üzerinde sürdürdüğüm gezintiye öylesine dalmıştım ki ekranın köşesine yerleşmiş sohbet penceresini neden sonra fark edebildim. Hayır, yanıt verecek durumda değildim. El alışkanlığıyla girmiştim zaten siteye de. Bu yoğun iş gününde bir daha açmamak niyetiyle kapata basmaya hazırlanırken kutucuğun içinde yazılanlar takıldı gözüme. Merhaba, ben Merve, İstanbul Göztepe'den. Ne kadar güzel bir gün değil mi? İstanbul, hem de Göztepe. Ne kadar yakınımdaydı. Benim de Göztepe'de olduğumu bilse ne düşünürdü acaba? Yanıt vermemek kabalık olacaktı. Merhaba, ben Oktay dedim kısaca. Yaşadığım şehir profilinde yazılıydı. Ama bu dar zamanda Göztepe'li olduğumu anlatamazdım Merve Hanım'a. Gerek de yoktu. Kendiliğinden çıkıp gelen dişi kuşlar ilgi alanım dışında kalmıştı hep. Hoşça kalınız deyip çıkacaktım ki rahatsız ettim sizi galiba dedi. Nereden o kanıya vardınız? Yanıtınız epey gecikti de kızmıştım. İşteyim dedim bıkkınlıkla. Çok önemli bir gün benim için. Siteye girmiş olmam bile hataydı. Bağışlayın. Bilemezdim, özür dilerim. Bu kadar alttan alması, suçluluk giysisini gönüllü kuşanıp ezilip büzülmesi canımı sıkmıştı. Zamanım olsa da gönlünü alabilseydim keşke. Özür dileyecek bir şey yok dedim. Yıktıklarımı onarmak ister gibi. İzninizle çıkmam gerekiyor. İyi günler. Kısacık yazışmamızın başlatanı olduğu gibi noktayı koyanı da oldu. İyi günler. Hayırlı işler dilerim size. Umarım bugün her şey gönlünüzce gerçekleşir. Gözlerim sözcüklerin arasında bir an çakılı kaldı. Israrla çalan telefonun sesiyle kendime gelip aceleyle siteden çıktım. Bilgisayar ekranının duvar kağıdında farklı marka ve modellerde arabalar kaldı yalnızca. Ertesi sabah bilgisayarın başına geçtiğimde bir gün önce olanları da Merve'yi de çoktan unutmuştum ama o hatırlatmasını bildi. Merhaba, hatırladınız mı beni? Hani dün sabah işinizin arasında? Evet derken belli belirsiz gülümsedim. Yoğun bir gündü, kusura bakmayın. Bir kez daha rahatsız etmeyi istemiyordum ama merak ettim. İşleriniz nasıl gitti dün? Ayağın uğurlu geldi. Dememek için kendimi zor tutarak harikaydı dedim. İlginize için teşekkürler. Sevindim. Daha fazla tutmayayım sizi, hoşça kalın. Neden? Konuşmak istemiyor musunuz? İşiniz vardır, ben istiyorum diye kendinizi mecbur hissetmeniz beni üzer. İyi günler size. Ürkek, naif, kırılgan bir yaban kuşuydu sanki. Sanal alemde görmeye alışık olduğum yırtık tiplerden değildi. Tam bir ebabil dedim içimden. Bu davranış biçimiyle dün ilk adımı atarak gözümde yitirdiği değerini yükseltmekte olduğunun farkında olmayan yabanıl minik bir kuş. Durun hele, kaçmayın hemen diye atıldım. Doğru dürüst tanışmadık bile. Yalnızca adınızı ve Göztepe'de yaşadığınızı biliyorum. Beklediği buymuş gibi sıralayıverdi özelliklerini. 26 yaşında, ev kızı, üniversite mezunu ama çalışmıyor. Yüksek öğrenim gördüğü halde çalışmamasını yadırgamıştım. Sordum. Yanıtını adının yanına soyadını ekleyerek verdi. Merve Kalyoncular. Karadenizli, ünlü armatör aile Kalyoncuların biricik kızı. Vay be, kimlerle dans ediyormuşuz da haberimiz yokmuş. Gitgide ilginçleşiyordu sohbetimiz. Yaşı bana göre küçüktü biraz. 34-26=8. Yaş farkımız vardı. Gerçek yaşamdaki kız arkadaşlarımı benden küçük olanlar arasından seçer, ancak sanal ortamda daha olgun yaşlarda olmalarını yeğlerdim. Deneyimli, az çok görmüş, geçirmiş insanlarla sohbet etmek daha keyifliydi. Ama Merve'yi bir süreliğine ayrıcalık tanıyabilirdim. Farklı özelliklere sahipti çünkü. Yaşının küçüklüğü, masumiyet ve sevimli bir ürkeklik olarak yansıyordu sözcüklerine. Onun verdiği bilgilere karşı kendimi anlattım ben de. İşletme okumuştum. Serbest çalışıyordum. Göztepe'de bir otogalerim vardı. Hayır, şu sıralar ciddi bir kız arkadaşım yoktu. Yepyeni bir sayfa açılmıştı yaşamımda. Merveli günler dönemi. Ne kadar sürer, nereye kadar gider, önceden kestirmesi güçtü. Bu tür ilişkilere ömür biçmek de gerekmiyordu zaten. Gidebildiği yere kadar giderdi işte. İş yerinde yalnız bilgisayarım değil, MSN oturumu da her an açıktı. Araba ilanları, müşteri iletileri o kaynaktan akıyordu ekrana. Merve'ye de aynı MSN adresini vermekte sakınca görmemiştim. Hiç beklemediğim bir anda karşıma çıkıvermesi hoşuma gidiyordu. İşle haşır neşir olduğum zaman dışında teklifsizce her dakika konuşabiliyorduk. Önceleri pek ciddiye almadığım sanal ilişkimiz baskın bir karakter kazanmaya başlamıştı. İyiden iyiye alışmıştık birbirimize. Merak ediyordum onu, görmek istiyordum. Bunun için karşı karşıya gelmemiz de gerekmiyordu. Buluşup görüşmeden ekran aracılığıyla da tanıyabilirdik birbirimizi. ''Web kameran yok mu?'' diye sordum. ''Biliyorum söyleyeceklerimi, anlaman zor.'' dedi. ''Bu zamanda böyle şey olur mu?'' diyeceksin ama. ''Kamera yasak bana. Babam böyle şeylere asla izin vermez.'' ''Ciddi misin sen?'' ''Evet. İlk kez seninle yazıştığımı söylesem inanır mısın? Babam öğrense bilgisayarı da yasaklar bana. İşin zor desene.'' ''Karadeniz'de geleneksel bir aileyiz biz.'' Baba erkil düzen kuralların dışına çıkamam. Ama istersen bir daha aramam seni. Karşına çıkmam. Daha rahat görüşebileceğin birileriyle yazışırsın sen de. Hayır, diye karşı çıktım. Elbet bir yolunu bulacağız. Aynı semtte oturup birbirimizi görmeden sürdürecek değiliz ya. Ama sürdürdük. İkimiz de Göztepe'nin havasını solumakla, aynı yağmurun altında ıslanmakla yetinerek ikinci ayımızı devirdik. İkinci ayın sonunda insafa geldi Merve. Beni daha fazla uyulamayacağını düşündüğünden midir bilinmez. Oysa ben bağımlılık yolunda büyük adımlar atmış, yüzünü göremesem de güçlü bağlarla ona doğru çekilmeye başlamıştım. Kontrollü bir telefondan beni aradı. Onun sesini duymak bayramdı benim için. Düğündü, şenlikti. O güne dek yaşadığım en büyük heyecandı belki de. Oktay diyen yumuşacık, ipeksi sesi tepeden tırnağa tüm bedenimi aynı anda okşayıvermişti sanki. Derinden etkilenmiştim. Sıcacık bir ses tonu, yaşının söylediğinden de küçük olduğunu düşündürecek kadar genç, diri ve cıvıltılıydı. İlk konuşmamızın ardından farklı bir çehreye büründü beraberliğimiz. Sanal alemdeki yazışmalarımızın yanında her gün telefonda uzun uzun konuşuyorduk artık. Arada bir, neyse ki çok sık değil, sıra kadem basıyordu Merve. Aradınsa bul. Deliye dönüyordum yokluğunda. 2-3 gün sonra çıka geliyor, sanal varlığıyla sevince boğuyordu beni. Hesap sormamayı, sorgulamamayı öğrenmiştim. Verebileceği yanıtları biliyordum zaten. Ailevi sorunları vardı. Fırsat bulamadığı için arayamıyordu. Ne yapsındı? Kalyoncuların kızı olmak kolay mıydı? Karşı karşıya gelmek bir yana, köşesinden bucağından bir kamera görüntüsü ya da küçük bir fotoğrafına bile ulaşamamıştım Merve'nin. Ne ki bu durum ona olan duygularımı törpüleyeceğine, tam tersine daha da kamçılamıştı. İnternet tanışıklığımızın üzerinden 6 ay geçmişti ve ben tam anlamıyla aşıktım artık Merve'ye. Görüşme konusunda en ufacık bir ilerleme olmayışına isyan ediyordum. O beni tanıyordu. İnternette bir sürü fotoğrafım vardı. İş yerimin ve evimin adresi, telefon numaralarım, her şeyim açıktı. Kim bilir belki galerinin önünden geçip beni görmüştü bile. Gündüzleri neyseydi de gecenin kuytu saatlerinde söz geçiremiyordum kendime. Karabasana dönüşüyordu kuşkularım. Evli miydi yoksa? Onu benden ayrı koyacak başka ne olabilirdi? Dayanamadım. Kimsin sen diye haykırdım sonunda. Melek misin, şeytan mı? Bunu öğrenmeden devam edemem. Kırılıverdi telefondaki sesi. İş çekişinden belliydi. Ağlıyordu. Beni, benim durumumu anlayamazsın demiştim sana. Buraya kadarmış. Bırak beni. Neden? Karşı karşıya gelip merhabalaşmak bu kadar zor mu? Bilmediğin şeyler var Oktay. Anlatamıyorum ama merak etme. Ben değilsem de yakın çevremden birileri anlatacak sana. 2 gün aramadık birbirimizi. Ne telefon görüşmesi ne internet. Derin bir boşluğa düşmüş gibiydim. Daha önce yaşadığım ayrılıklara benzemiyordu. Acı çekiyordum. Tanımsız, yabansı bir acı. 3. günün sabahında tam da burnumu kırıp Merve'yi aramayı düşünürken o beni aradı. Özlemle kucaklaştı seslerimiz. Bir süre hiçbir şey olmamış gibi konuştuk. Eskiye dönmüştük gene. Bu kadarıyla yetinmeye razı bir ruh haliyle telefonu kapatmaya hazırlanırken hiç ummadığım bir şey oldu. Yanımda seninle konuşmak isteyen biri var dedi Merve. Hemen ekledi. Annem. Kulaklarıma inanamıyordum. Ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemiyordum. Şaşkındım. Merhaba, ben Ayten, dedi telefondaki yumuşacık ses. Nasılsınız? Kısa bir hatır sorma faslının ardından hemen konuya girdi. Merve'nin bana anlatamadıklarını anlatmak için. Kızım sizden çok söz etti, diye başladı konuşmasına. Sıkıntılarını sizinle paylaşamadığını, görüşme konusunda sorunlar yaşadığınızı, yardım istedi benden. Yanlış anlaşılmaktan korkarak kendimi ifade etmek amacıyla sözünü kestim. Ayten Hanım, şunu bilmenizi isterim ki macera aramıyorum. Merve benim için çok önemli. Ancak karşı karşıya gelmeden ciddi kararlar alınamayacağı da ortada. Tanışıp anlaşırsak sanal ortamda başlayan beraberliğimizin ciddiyet kazanarak sürebileceğine inanıyorum. Kısa bir duraklamanın ardından yeniden konuşmaya başladı Ayten Hanım. Oktay Bey, Merve'nin çok önemli bir sorunu var. Kızım MS hastası. Sık sık bayılıyor. Çocuğu olmayabilir. Bunları konuşmak için çok erken, belki de gereksiz ama bilmenizde yarar olacağını düşünüyorum. İlk şaşkınlığımı atlatınca, hastalık bu Ayten Hanım dedim. Sağlam insan da hasta olabilir, yarın öbür gün benim başıma da umulmadık şeylerin gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Hemen o gün MS'i incelemeye başladım. İnternetteki arama motorlarından öğrendiğim kadarıyla beyni ve omuriliği tutan bir bağışıklık sistemi hastalığıydı. Bağışıklık sistemi kişinin kendi hücresini tanıyamıyor, bedene yabancı bir madde olarak algılayıp yok etmeye çalışıyor ve kendine zarar veriyordu. Multiple sözcüğü çoklu anlamına geliyordu. Hastalığın da öylesine çok nörolojik belirtisi ve bulgusu vardı ki yineleyen ataklarla ömür boyu sürebiliyordu üstelik. Ayten Hanım'a da söylediğim gibi bunların hiçbiri önemli değildi benim için. Gerçek anlamdaki beraberliğimiz başladıktan sonra hastalanmış olsa sevdiğim insandan vaz mı geçecektim? Çabalarım savaşmamız gereken hastalığı tanımak içindi. Edindiğim kısıtlı bilgilerle yetinemezdim. Aile dostumuz olan bir beyin ve sinir hastalıkları uzmanıyla konuştum. Aşağı yukarı aynı şeyleri anlattı. Yalnız Ayten Hanım'ın söylediğinin tersine bayılma pek olmaz dedi. Ayrıca epilepsi Sara hastalığı da olmasın. Bilmiyordum. Umurumda da değildi. Yalnız hastalığıyla değil, Merve'yi benden uzak tutacak her türlü olumsuzlukla savaşmaya kararlıydım. Annesiyle konuşmamızın ardından aramızda bahar rüzgarları esmeye başlamıştı. Buluşma ve görüşme konusundaki katı tutumu aynıydı ama ailesiyle ilgili her şeyi paylaşıyordu benimle. Melek gibi bir anne, tutucu ve otoriter bir babanın yanı sıra despot, huysuz, geçimsiz bir de hala vardı aynı evin içinde. Bu zamanda gelir düzeyi yüksek bir ailenin gelin görümce bazında bir arada oturmasını yadırgamıştım. Karadenizli, köklü ve geleneksel bir aile olduğumuzu unutuyorsun diye bir kez daha uyardı Merve. Üstelik anlatılanlardan kız kurusu olduğu sonucunu çıkardığım evde kalmış hala ekonomik gücün aslan payını elinde tutuyordu. Mehmet Bey, baba, ölürdü de ayrılmazdı ablasından. Beni dışarı vermez bunlar, diyordu Merve. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misalim. Evleri de dubleksmiş yani. Kızlarına 3 güveyi arıyorlardı bunlar. Asla düşüneceğim bir durum değildi. Benim ailem de kendi çapında saygındı. kendi ölçülerinde prensipleri vardı. Oğullarını üç geveyi vermeyi razı olacaklarını hiç sanmıyordu. Ama ah şu gönül ve Merve. Onun uğruna üç güveyi olmaya bile razıydım. Buradan çıkan sonuç da hayli ilginçti. Yüzünü bile görmeden aşık olduğum biriyle ciddi ciddi evlenmeyi düşünüyordum ben.